Ayrım 23 Titanic Clive Cussler Sayfa 241 58. Bölüm Mihail Kurkov'un üstündeki gökyüzü birden simsiyah kesildi. Koca koca kara bulutlar her yanı kaplamıştı. Rüzgar yönünü değiştirip aniden hızını saatte 40 mile çıkarmış ve dalgaları adeta çılgına çevirmişti. Sovyet gemisinin geniş kaptan köşkü sıcak ve konforluydu. Parotkin radar ekranının başında durmuş, Titanic'in ekosunu kontrol ederken Pravlov da onun yanında bekliyordu. Parotkin bir okul çocuğuna ders verir gibi, "Bu geminin komutasına atandığım zaman araştırma ve gözetleme görevleri yapacağımızı sanıyordum," diye konuştu. "Bir askeri operasyona katılacağım hiç aklıma gelmezdi." Pravlov hemen elini kaldırıp itiraz etti. "Lütfen albay, asker ve operasyon sözcüklerini kullanmamızın yasak olduğunu unutmayın. Yapacağımız iş batılı ülkelerin yönetim değişikliği dediği türden tamamen yasal bir sivil çalışma olacaktır." "Parotkin, şuna aleni korsanlık desek daha doğru olmaz mı?" dedi. "Demek yönetim değişikliği ha? Pekala, limandan ayrılırken benim mürettebatıma eklediğin şu 10 denizci ne oluyor? Onlar da hissederler herhalde, öyle değil mi?"
"Onlar denizci asker değil, sadece sivil mürettebat."
"Tabii, baştan aşağı silahlanmış siviller değil mi?"
"Gemi mürettebatının silahlanmasını engelleyen hiçbir uluslararası yasa bilmiyorum. Var böyle bir şey."
"Olsa bile sen bu yasanın açık bir tarafını bulurdun."
Pravlov samimi bir tavırla onun sırtını hafifçe vurdu ve sonra "Haydi Albay Parotkin" diyerek güldü.
"Bu iş bittiğinde ikimiz de Sovyetler Birliği'nde birer kahraman olacağız."
"Birer ölü de olabiliriz, unutma."
"Sakin olmalısın dostum. Planımız kusursuz ve fırtına diğer gemileri uzaklaştırınca işimiz çok daha kolaylaştı." "Bakıyorum da Juno'yu hiç hesaba katmıyorsun. Titania'ya yanaşıp güvertesine çıkarak ortalığı karıştırdığımızda onun kaptanı durup bizi izleyecek mi sanıyorsun?"
Pravlov sesini çıkarmadan saatine baktı ve sonra "Tam 2 saat 20 dakika sonra bir şeyler olacak," diye konuştu. "Bizim nükleer denizaltılarımızdan biri 100 mil kadar kuzeyde su yüzüne çıkacak ve Laguna Star isimli belirsiz bandıralı bir şilepmiş gibi acil durum sinyalleri verecek.
Ve Juno da buna kanıp o geminin yardımına gidecek, öyle mi?"
Pravlov kendinden emin bir tavırla "Amerikalılar hiçbir yardım talebini geri çevirmezler," dedi.
"Çok yardımsever insanlardır." "Evet, Juno bu imdat sinyallerine mutlaka cevap verecektir. Bunu yapmak zorunda. Çünkü Titanic'i çeken romorkörler dışında 300 millik alanda başka gemi yok ve bunu onlar da biliyorlar."
"Ama eğer bizim denizaltımız dalarsa onlar Juno'nun radar ekranlarında hiçbir şey göremeyecekler."
"O zaman da Laguna Star battı. Bari mürettebatını kurtaralım diye seyir hızlarını sonuna kadar arttırıp oraya gideceklerdir."
Parotkin hafifçe gülümsedi ve "Hayal gücünü takdir ediyorum dostum," dedi. "Ama böyle olsa bile hala büyük sorunlar var karşımızda. Örneğin gemiyi çeken o kocaman 2 romorkör, korkunç kasırga sırasında Titania'ya çıkabilme mücadelesi, Amerikalı kurtarma ekibini saf dışı bırakma ve en sonunda da gemiyi Rusya'ya kadar çekerek götürme. Bunlar küçük sorunlar sayılmaz. Bunları uluslararası bir skandala yol açmadan nasıl yapacağız?"
"Pravlov, şimdi hepsine sırayla bakalım," dedi ve bir sigara yakmak için sözünü ara verdi. "Birincisi, romorkörlerdeki personel şu anda Amerikalı kurtarma ekibinin içinde bulunan 2 Sovyet ajanı tarafından saf dışı bırakılacaklardır. İkincisi, kasırga buraya geldiğinde ben Titania'ya çıkacak ve komutayı alacağım. Ben ve adamlarım 2 ajanımız tarafından belirli bir saatte açılacak olan bir kargo kapağından kolayca girebileceğiz. Çünkü o bölgelerde rüzgarın şiddeti azdır. Üçüncüsü, benim ekibim gemiye girince kurtarma ekibini kısa zamanda saf dışı bırakacak. Dördüncüye gelince hiçbir skandal olmayacak. Çünkü tüm dünya Amerikalıların kasırga sırasında gemiden kaçtıklarını ve denizde boğulduklarını sanacak. Bunu da biz ayarlayacağız kuşkusuz. Böylece Titanic terk edilmiş bir gemi enkazı olacak ve bu gibi durumlarda boş gemiyi ilk ele geçiren kişi de sahibi olur. İşte o şanslı kaptan da sen olacaksın yoldaş Parotkin. Uluslararası deniz yasalarına göre Titanic'i yedeğini alıp istediğin yere götürebileceksin."
"Bu işten asla yakanı sıyıramazsın," dedi Parotkin. "Önerdiğin şey apaçık bir toplu katliam."
Boş ve keyifsiz bir bakış vardı gözlerinde. "Bu girişimde başarısız olursak neler olabileceğini de detaylarıyla düşündün mü?"
Pravlov suratını buruşturup ona baktı. Başarısızlığı da düşündüm yoldaş, ama yine de en son çareye başvurma durumunda kalmayacağımızı umalım.
Sustu ve radar ekranındaki minik ekoyu göstererek, dünyanın bu efsanevi gemisinin ikinci kez ve ebediyen batmasına yazık olur dedi.
59. Bölüm. Spencer ve ekibi eski Transatlantik'in alt kompartmanlarındaki dizel pompalarını durmadan çalıştırıp içeriye sızan suları boşaltıyorlardı. Bazen yalnız başlarına her yanı buz gibi soğuk çelikle çevrili ambarlarda spot ışıklarının altında gemiyi yüzdürmek için bütün gayretleriyle çırpınıyorlar, yorgunluktan ölecek hale geliyorlardı. Yine de bazı kompartmanlarda pompalar içeriye dolan deniz sularını yeterince dışarıya atamıyordu. Saat 7 olduğunda hava iyice kötülemişti. Barometre 29.6'ya geçmişti ve düşmeye devam ediyordu. Titanik dev gibi dalgalarla boğuşuyor, burnu kalkıp iniyor ve yalpalayarak daha fazla su alıyordu. Gece karanlığı ve yağmurun da etkisiyle görüş mesafesi hemen hemen sıfıra düşmüştü. Römorkörlerde bulunan personel Titanik'in hayalete benzer siluetini ancak şimşek çaktığı zamanda fark edebiliyorlardı. Onları en çok ilgilendiren konuda sık sık dev dalgalara gömülüp gözden kaybolan çekme kablosuydu. Titanik'in burnu dalgaların arasında inip çıkarken kalın çelik kabloda bazen gevşiyor, bazen de itiraz eder gibi gıcırdayarak korkunç bir şekilde geriliyordu. Butera köprü üstünü hiç terk etmemişti ve kış taraftaki kablo odasında bulunan adamlarıyla sürekli temas halindeydi. Fırtınanın uğultusu içinde birden hoparlörden ''Kaptan!'' diye bağıran bir ses duyuldu. Butera dahili telefon aldı ve ''Kaptan konuşuyor, devam edin!'' diye cevap verdi. ''Ben kablo odasından Astayman Kale'ye efendim. Burada garip şeyler oluyor.''
''Ne oluyor Astayman? Söylesene.''
''Bu kablo çıldırmış gibi efendim. Önce iskele tarafına kaydı, şimdi de büyük bir hızla sancak tarafına sıçradı ve garip bir açıda görünüyor.''
''Pekala, dikkatle izle ve beni haberdar et.''
Butera telefonu kapattı ve başka bir kanal açtı.
''Apil, beni duyabiliyor musun? Ben Butera.''
Morse'dan Apil hemen cevap verdi.
''Duyuyorum, devam et.'' ''Galiba Titanik sancak tarafına kaydı.''
''Pozisyonunu görebiliyor musun?''
''Negatif, tek belirti kablonun açısı.''
Karşı tarafta uzunca bir sessizlik oldu. Uphill durum değerlendirmesi yapıyor olmalıydı. Bir süre sonra hoparlörde Uphill'in sesi tekrar duyuldu.
''Bu durumda zaten 4 mille seyredebiliyoruz, devam etmek zorundayız. Yol kesip durur ve ne olduğunu anlamaya çalışırsak bordası denize döner ve alabora olabilir.'' ''Onu radarında görebiliyor musun?''
''Hayır, görmem imkansız. 20 dakika önce dev bir dalga radar antenimizi söküp götürdü. Sizinki ne durumda?''
''Benim anten yerinde ama bir dalga da bizim devreleri kısa devre yaptırdı. O halde bir kör başka bir köre yol gösteriyor durumundayız değil mi?''
Butera telsiz telefonunun aizesini yerine bıraktı ve köprünün sancak tarafındaki kapısını yavaşça aralayıp koluyla gözlerini koruyarak dışarıya baktı. Gece karanlığında hava çıldırmış gibiydi. Projektörler hiçbir işe yaramıyor, sadece sağanak yağmur görülebiliyordu. Bir şimşek ortalığı birden aydınlattı ve arkasından gelen gök gürültüsü rüzgarın uğultusunda kayboldu. Şimşek ortalığı aydınlattığında görünen manzara Butera'yı şaşkına çevirmişti. Titanik ortalarda görünmüyordu. Koca Transatlantik arkalarında kaybolmuştu. Sırılsıklam olmuş bir halde ve güçlükle nefes alarak içeriye döndüğünde hoparlörde tekrar Astayman Kelly'nin sesi duyuldu.
''Kaptan!''
Butera yüzündeki yağmur sularını sildi ve telefonu aldı. ''Ne var Kelly?''
''Kablo efendim, kablo birden gevşedi.''
''Koptu mu yoksa?''
''Hayır efendim, hala bağlı gibi ama birkaç feet suya girmiş durumda. Şimdiye kadar hiç böyle çekme kablosu görmedim. Sanki Titanik bizi geçmek için geliyor gibi bir his var içimde.''
Astayman'ın ''bizi geçmek için geliyor'' sözleri Butera'yı birden kendine getirdi. Yüzbaşı şaşkına dönmüştü. Aniden bir karabasan yaşar gibi olmuştu. Bütün işaretler ortadaydı işte. Kablo sancak tarafına savrulmuştu ve birdenbire gevşemiş görünüyordu. Kafasının içinde her şeyi bütün ayrıntılarıyla görüyordu sanki. Titanik sancak tarafına kaçmış ve gereğinden fazla ilerleyip Wallace'la aynı hizaya gelmiş olacaktı. Hemen telsiz telefonu kaptı ve makine dairesine ''Tam yol ileri'' diye bağırdı. ''Beni duyuyor musun makine dairesi? Tam yol ileri!'' Sonra Morse aradı. ''Sana doğru tam yol geliyorum'' diye haykırdı. ''Beni duyuyor musun Uphill?''
Apil anlaşılmadı, lütfen tekrar edin diye konuştu. Tam yol ileri emrini ver be adam, yoksa sana çarpacağım.
Butera telsiz telefonu bıraktı ve tekrar dışarıya köprü kanadına çıktı. Rüzgar öylesine şiddetlenmiş, dalgalar öyle yükselmişti ki denizle gökyüzünü birbirinden ayırmak imkansızdı. Parmaklığa yapışmasa denize uçması işten bile değildi. Gözleri karanlığa alışıp çevreyi tararken birden sarsıldı. Titanik'in muazzam burnu 100 metreden az bir mesafede ve sancak tarafında aniden ortaya çıkıvermişti. Koca geminin Wallace'a yaklaşmasını durduğu yerden sadece izleyebiliyordu. Donup kalmıştı ve yapabileceği hiçbir şey olmadığının da bilincindeydi.
"Hayır!" diyen çığlığı rüzgarın uğultusunda kayboldu. "Hayır seni lanet gemi hayaleti, benim gemimi rahat bırak!"
Titanik'in Wallace'ın kış tarafına çarpmaması imkansız görünüyordu. Ama beklenen olmadı ve Titanik'in yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki burnu gelen dev bir dalgayla yükselirken Wallace'ın pervaneleri son bir gayretle suları ittiler ve Transatlantik'in burnu aşağıya inerken Wallace onun yolu üzerinden kaçtı. Titanik'in burnu romorkörün kıç tarafına sadece 1 metre mesafeden geçti ve oluşturduğu muazzam dalgalar Wallace'ın her iki kurtarma filikasını da alıp götürdü. Butera'nın parmaklığı kavrayan elleri üzerine gelen dev su dağının etkisiyle gevşeyip kurtuldu ve yerinden fırlayıp serdümen bölümü paneline çarptı. Dev dalga bir süre üzerinde kaldı. Nefes almak için çırpınıyordu. Sonunda sular çekilince zorla ayağa kalktı ve yuttuğu suları midesinden çıkarmaya çalıştı. Zorlukla yürüyerek kaptan köprüsüne girdi. Şaşkınlığı hala geçmemişti ve Wallace'ın o koca geminin burnundan kurtulduğuna inanamıyordu. Titanik'in kapkara silüeti kasırganın içinde birdenbire geldiği gibi kaybolmuştu.
60. Bölüm. Sandaker okyanusun ortasında ve bir kasırganın içinde bir kadın bulmayı da sadece Dirk Pitt becerebilir zaten dedi. Senin sırrın nedir söyler misin bana?
Pitt Dana'nın başındaki yarayı yavaşça sarmaya çalışırken Pitt'in laneti diye cevap verdi. Kadınlar nedense hep işlerimin çok yoğun olduğu ve onlara vakit ayıramayacağım zamanlarda karşıma çıkar ve bana yakınlık gösterirler. O sırada Dana kendine gelmeye ve inlemeye başlamıştı.
Gan kendine geliyor dedi.
Geminin sallantılarından etkilenmesin diye Gan spor salonundaki eski spor aletlerinin arasına sıkıştırdıkları portatif yatağın yanına diz çökmüştü. Pitt genç kadının üzerine bir battaniye örttü. Kafasına kötü vurmuşlar ama gür saçları darbenin etkisini oldukça azaltmış galiba.
Woodson peki ama Sturgis'in helikopterine nasıl girmiş bu hanım diye sordu. Bildiğim kadarıyla Alhambra'da bulunan basın mensuplarıyla o meşgul oluyordu değil mi?
Amiral Sandaker evet öyleydi ama televizyon şirketleri Titanik'in çekilişini ve New York'a götürülüşünü Capricorn'dan izleyip filme almak istediklerini söylediler ve izin istediler. Ben de Dana'nın gözetiminde olmak koşuluyla izin verdim dedi.
Sturgis onları oraya ben götürdüm diye araya girdi. Capricorn'a indiğimde Bayan Seagram'ın helikopterden ayrıldığını gördüm. Kimseye görünmeden tekrar gelip helikoptere nasıl girdiğini hala anlamış değilim.
Woodson kuşkulu bir tavırla evet garip bir durum diye söylendi. Sen uçuşlardan önce kargo kompartımanını kontrol etmez misin?
Sturgis öfkelenmişti. Kaşlarını çatıp Woodson'a baktı ve sert bir tonla ''Ben özel bir hava yolu işletmiyorum.'' diye homurdandı. Çok kızdığı belli oluyordu. Neredeyse Woodson'un üzerine atlayıp onu yumruklayacaktı.
Pitt'e bakıp onun hayır diyen bakışlarını görünce toparlandı. Sonra sakin ve hafif bir sesle ''Neredeyse 20 saattir hiç durmadan uçuyordum.'' diye açıkladı. ''Çok yorulmuştum. O yorgunlukla da kargo kompartımanında bir şey olmadığını bildiğim için kontrol etmeyi gereksiz buldum.'' Dana Seagram'ın gizlice helikoptere girdiğini nereden bileyim?
Gan peki ama bunu neden yaptı acaba diye sordu. Böyle bir şey yapması için ne gibi bir nedeni olabilir?
Sturgis ben nereden bileyim diyerek içini çekti. Onun rotor pallerine neden çekiş fırlattığını, brandaya sarılıp kargo kompartımanında neden gizlendiğini ve kafasına neler yaptığını siz söyleyin bana.
Pitt başıyla yatakta yatan genç kadını işaret ederek ''Bunları neden ona sormuyorsunuz?'' dedi. Dana gözlerini açmış hiçbir şey anlamadan çevresindeki insanlara bakıyordu. Çok derin bir uykudan uyandırılmış gibiydi.
Özür dilerim diye mırıldandı. Saçma bir soru ama neredeyim ben?
Amiral Sandaker yatağın yanına diz çöktü ve sonra sevgili kızım dedi, şu anda Titanik'te bulunuyorsun.
Dana inanamıyormuş gibi gözlerini açıp amirale baktı.
Olamaz, imkansız bu.
Sandaker inanman gerek dedi. Hey Pitt, biraz viski kalmıştı, bana bir bardak versene.
Pitt bir bardak alıp Sandaker'a verdi. Dana viskiden bir yudum aldı ve öksürdü. Başındaki yara birden ağrımaya başlamıştı ve elini uzatıp sargının üzerinde hafifçe gezdirdi. Amiral yaralı bir kadına nasıl davranması gerektiğini bilemiyordu ve şaşkındı.
Sakin ol yavrum diye konuştu. Kımıldama ve dinlenmene bak. Başında küçük bir yara var.
Dana elini birden indirip Sandaker'ın elini yakaladı ve tuttuğu bardağı yere düşürüp içindeki viskinin dökülmesine neden oldu.
Pitt yüzünü buruşturdu. Kadınlar iyi viskiden anlamıyorlardı.
Dana yatağın üzerine doğrulup oturdu ve çevresine baktı.
Hayır, hayır, önemli bir şeyim yok. Gerçekten de Titanik'te miyiz biz şimdi?
Cevabı bu kez Pitt verdi. Evet, gerçekten de Titanik'teyiz. Ama sen buraya nasıl geldin, söyler misin lütfen?
Genç kadın hiçbir şey anlamıyormuş gibi şaşkın gözlerle onun yüzüne baktı ve bilmiyorum diye mırıldandı. Gerçekten de bilmiyorum. Son hatırladığım şey Capricorn'daydım.
Pitt seni helikopterin içinde bulduk dedi.
Helikopter mi? Makyaj çantamı kaybetmiştim. Alhambra'dan Capricorn'a uçarken düşürmüş olabilirim diye düşündüm.
Sustu ve zoraki bir gülümsemeyle onlara baktı.
Evet, evet işte böyle oldu. Makyaj çantamı aramak için helikoptere dönmüştüm. Onu katlanmış koltuklardan birinin altında buldum. Sıkışmıştı. Çantayı çekip çıkarmak istedim ve işte o anda bayıldım galiba ve düşüp başımı da bir yere vurmuş olmalıyım.
Pitt, bayıldın mı? Emin misin derken birden durdu ve başka bir soru sordu. Bayılmadan önce en son gördüğün şeyin ne olduğunu hatırlıyor musun?
Dana uzaklara bakarak düşündü. Solgun ve yorgun yüzünde korkulu bir ifade belirmeye başlamıştı. Birden gözlerini iri iri açtı ama konuşmadı.
Sandaker, sakin ol, acele etme ve iyi düşün diyerek onun elini okşadı.
Dana bir süre sonra dudaklarını oynattı ve çizmeler diye mırıldandı.
Pitt, bir daha söyler misin dedi.
Genç kadın rüyada konuşur gibi bir çift çizme gördüm diye tekrarladı. Evet, şimdi çok iyi hatırlıyorum. Sivri uçlu kovboy çizmeleriydi.
Gan duyduklarına inanamıyormuş gibi
kovboy çizmeleri mi diye mırıldandı.
Dana başını salladı.
Söylediğim gibi çantamı çıkarmak için ellerim ve dizlerimin üzerindeydim. Ve sonra birden bilmiyorum onları orada görüverdim işte.
Pitt, pekala ne renkti bu çizmeler diye sordu.
Sarıya yakın bir renkti, krem rengiydi.
Adamın yüzünü gördün mü peki?
Dana elleriyle başını tuttu ve yarası acıyınca birden yüzünü buruşturdu.
Hayır, birden her yer kararıverdi işte. Tüm bildiğim bu kadar dedi.
Pitt ona daha fazla soru sormanın bir işe yaramayacağını anlamıştı. Başını eğip gülümseyince genç kadın da ona karşılık verdi.
Pitt, seni yalnız bırakalım da biraz dinlen ve kendini toparla dedi. Bir şey istediğin takdirde seslen, biz buralardayız.
Sandaker büyük merdivene açılan kapının yanına kadar Pitt'i izledi ve sonra
ne diyorsun bu işe diye sordu. Dana'ya neden saldırsınlar ki?
Nedeni basit. Henry Monk'ı neden öldürdülerse aynı nedenle saldırdılar.
Yani Sovyet ajanlarından birinin açığını mı yakaladı diyorsun?
Bence onun durumu biraz farklı sadece. Yanlış zamanda yanlış yerde bulundu.
Sandaker içini çekti. Başımıza bir de yaralı kadın çıktı diye söylendi. Jean Seagram bunları öğrendiğinde kim bilir nasıl söylenir.
Pitt, hemen öğrenmeyecek amiralim diyerek onun yüzüne baktı. Sana saygım büyük ama Gana sizin vermiş olduğunuz mesajı göndermemesini söyledim.
Son dakikada bir plan değişikliği istemeyiz değil mi? Kadınlar söz konusu olduğunda erkeklerin yapmayacağı şey yoktur. Kendi yaşamlarımızı kolayca tehlikeye atarız. Fakat bir kadın işe karışınca her şeyden vazgeçebiliriz, öyle değil mi?
Washington'da bulunan Seagram, başkan ya da Amiral Kemper şimdilik bunları bilmeseler de olur. En azından 12 saat için.
Sandaker, bakıyorum da buradaki otoritemi hiç takmıyorsun sen diye omurdandı. Bana söylemediğin başka şeyler de var mı Pitt? Örneğin şu kovboy çizmeleri kime ait?
O çizmeler Ben Drummer'ın.
Onu çizme giyerken hiç görmedim. Peki ama sen nereden biliyorsun bunu?
Onun Capricorn'daki kamerasını aradığım zaman gördüm. Sandecker içini çekti ve başını salladı.
Diğer yeteneklerine şimdi de hırsızlığı mı ekledin?
Sadece onun kamerası aranmadı canım. Giordino ile birlikte son bir ay içinde tüm kurtarma ekibinin kameralarını aradık.
İlginç şeyler buldunuz mu bari?
Kimsenin kamerasında suç unsuru olabilecek bir şey yoktu.
Peki, Dana'yı yaralayan kim sence?
Bunu Drummer'ın yapmadığı kesin. Dünden beri bizimle birlikte Titanic'te olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? 50 mil uzaktaki bir gemide birini yaralaması imkansız. O sırada Woods'ın yanlarına geldi ve Pitt'in kolunu yakaladı.
Özür dilerim patron ama biraz önce Juno'dan bir mesaj aldık. Korkarım haberler iyi değil.
Sandecker yorgun bir ifadeyle
söyle bakalım diye söylendi. Zaten berbat bir durumdayız. Bir kötü haber daha gelsin bakalım.
Şey efendim, mesaj kruvazörün komutanından geliyor ve şöyle diyor. Bulunduğumuz yerden 110 mil kuzeyde 05 derecede Laguna Star isimli bir şilepten imdat sinyali aldık. Yardıma gitmek zorundayız. Tekrarlıyorum, yardıma gitmek zorundayız ve sizden bir süre için ayrılıyoruz. Şansınız açık olsun.
Sandecker suratını astı. Hah, bir de bize şans diliyor diye mırıldandı. Bu durumda geminin bordasına hırsızlar, korsanlar hoş geldiniz yazan ışıklı bir pano asalım bari, ne dersin?
Pitt sesini çıkarmadı ve içinden işte şimdi işler kızışmaya başlıyor diye söylendi. Birden midesinin bulandığını hissetti ve tuvalete koştu.
23. ayrımın sonu. Sayfa 251.